Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünya'nın Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz kabus geri döndü. Nedir bu kabus? Evergrande firması, Çinli gayrimenkul devi, yaklaşık 300 milyar dolardan fazla borcu olan fakat gayrimenkul işleri iyi gitmediği için ödemelerini gerçekleştiremeyeceği tartışılan Evergrande konusu tekrar gündemimizde. Şöyle ki, cuma günü şirket Hong Kong borsasında yaptığı bir açıklamada bazı ödemeleri yapamadığını ve bundan sonraki ödemeleri de yapabileceğine dair garanti veremeyeceğini bildirince ortalık tekrar karıştı. Daha önce de Evergrande iflas etti mi etmedi mi tartışmaları piyasaları vurmuştu, hatırlarsınız. Bu sefer de öyle oldu. Bütün dünya borsaları hemen hemen cuma günü meydana geldi bu olay. Eksi de kapandı. Özellikle Avrupa ve Amerika, işte korku endeksi VIX 30'un üzerinde kapandı. Bunlar tabii olumsuz gelişmeler. Fakat ayrıntılara baktığımızda şunu görüyoruz. Haber şöyle yayıldı bütün medyaya. Evergrande borçlarını ödeyemediği için yerel Guangdong hükümetinden acil yardım talep etti. Oysa Reuters'ta konuyu özetleyen habere baktığımızda gelişmeler şöyle oluyor. Hong Kong borsasına Evergrande bu açıklamayı yaptıktan sonra Guangdong hükümeti Evergrande'in kurucusu ve yöneticisi olan Hui Ka Yan'ı çağırıyor. Ve yapılan görüşmelerin ardından Guangdong hükümeti bir açıklama yapıyor ve diyor ki, şirketin talebi üzerine biz şirkete yeni bir ekip yollayacağız ve daha iyi yönetilmeleri için tedbirler alacağız. Yani nakit yönetimini daha iyi yapabilsinler diye tedbirler alacağız. Yani burada aslında şirkete bir şekilde bir heyet gönderdiklerini ve bunu da Evergrande'in rızası, yani isteği üzerine yaptık diyorlar ama rızasıyla yaptık der gibi bir açıklama bu. Ama basına gördüğünüz gibi köpürtülerek yansımış ve bu olaylardan sonra Çin'de Merkez Bankası, işte bankacılık sigorta kuruluşu, yani bizdeki TMSF'ye denk gelen kuruluş ve bizdeki SPK'ya denk gelen kuruluşların hepsi açıklamalar yapıyorlar. Öncelikle tabii ki Merkez Bankası diyor ki, Evergrande'in sorunu aslında kendi yanlış yönetiminden ve çok fazla büyümesinden kaynaklanıyor ama genel olarak sisteme yönelik bir risk bulunmuyor diyor Çin Merkez Bankası. Tek bir emlak firmasının yol açtığı kısa vadeli riskler piyasada orta ve uzun vadeli fonlama konusunda bir sıkıntı oluşturmaz. Zaten ev satışları ve arsa satışları ve bunların finansmanı konusunda da göstergeler çoktan normale döndü diyor Merkez Bankası. Ve diğer kuruluşlarda, işte TMSF ve SPK'ya denk gelen kuruluşlarda konunun aslında kontrol altında olduğunu belirtiyorlar açıklamalarında, piyasalara güven vermek adına. Borsalar kayıplarla kapandı, özellikle Amerika'da. Dolar TL tabii bundan etkilendi. TL 13.67, hatta bazı yerlerde 13.70'ten kapandı. Hafta sonu da kripto paralara bu konu sirayet edince, kripto paralarda biliyorsunuz dolara sabit bazı kripto paralar var. İşte USDT ya da USDC gibi. Burada dolar TL kurları 14'leri aştı. 14.70'ler, 80'ler vesaire görüldü. 15'lere yaklaştı. Panik anında. Tabii ki Bitcoin'de ve diğer kripto paralarda çok ciddi bir satış dalgası görüldü. Bitcoin 49-50 bandının altına iner mi diyorduk. 42'ye kadar sarktı bu grafikte gördüğünüz gibi. Şu önemli trend çizgisinin altına gitti. Ta bu yaz başından beri gelen trend çizgisinin altında şu anda bulunuyor. Burada kalıcı hale gelirse olumlu senaryoların gözden geçirilmesi gerekebilir. Yani günlerce buralarda kalırsa, mavinin üzerine gidemezse veya maviye değip tekrar aşağı giderse yeni senaryolar değerlendirmeye açılabilir Bitcoin'de. Ve tabii ki hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde bu çok ciddi bir satış olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Büyük bir baskı oluştu. Volkan Korkmaz, trend çizgisi kırılsa da bu trendin değiştiği anlamına gelmez demiş. Bu açıklamayı da şöyle yapıyor. higher low, yani dipler her seferinde bir öncekinden daha yüksekte oluşuyorsa, çizgi kırılsa bile yükseliş trendi bozuldu anlamına gelmez demiş. Ve şu anda da bir önceki dip gördüğünüz gibi 40 binlerde falan olduğu için yükseliş trendinin bozulduğundan bahsetmiyoruz. Ama bu çizginin altında kalması ve bu kalış süresinde uzaması her zaman bir olumsuzluk işareti. Son büyük fırsat ya da son büyük yükselişin gecikmesine tabii neden olabilir. Yani trend bozulmadığına göre ve bizim zincir üstü analiz olarak bildiğimiz analizde birçok veri hala 2017 ya da 2013 zirvelerine ulaşmadığı için yükseliş sezonu bitmemiştir ama bu son büyük sıçrama gibi niteleyebileceğimiz 2013'te ve 2017'de daha önce görülen ve işte yükseliş sezonunun sonunu aslında işaret eden o hareketin ertelenebileceği, ertelendiği anlamına gelebilir. Tabii bunların hepsi sadece birer olasılık. Bir de borsalarda satış görüldü. Dolar TL etkilendi ama zaten dolar TL her şeyden etkileniyor bu ara. Yani bir konuşmadan bile dolar TL çok ciddi etkilenebiliyor ve kripto paralar bu işten çok etkilendi. Fakat kripto paralarda ya da borsalarda bu satışların kalıcı olmayabileceğine dair elimizde iki tane işaret var. O da nedir? Altın burada yükselerek, yani dolar bazında yükselerek bu olaylara cevap verdi. Ki aslında tıpkı Bitcoin gibi bu altının da eğer piyasada bir fonlama sorunu varsa, Çin Merkez Bankası'nın yok dediği bu sorun olsaydı, o zaman altının da düşmesi gerekirdi. Çünkü Çinli yatırımcıların elinde belki Bitcoin'den bile fazla altın var. Ve eğer bir fonlama sorunuyla karşılaşacaklarına dair korksalardı ve o zaman altın da, ellerindeki altını da satarlardı. Ve altın da ciddi bir kayıp yaşardı gümüşle beraber. Ayrıca dolar endeksinin de bu dönemde adeta yatay ve hafif yukarıda olduğunu görüyoruz. 24 Kasım'da dolar endeksi neredeyse 97'lere yaklaşıyormuş. Bu Evergrande haberine rağmen şu anda 96-151'de Cuma günü kapanmış. Demek ki yani global doların diğer para birimlerine karşı konumunda bir değişiklik yok. Bir fonlama, bir dolar sorunu olsaydı insanlar dolara atak yaparlardı. Ve burada dolar endeksi de yükselirdi. Yine aynı şekilde eğer fonlamadan dolayı borçlarını ödemek için Bitcoin satıyor olsalardı, o zaman altın ve gümüş de satıyor olurlardı. En azından buradan bu satışlarda devamlılık olmayabileceğine dair belli belirsiz bir işaret alabiliyoruz. Peki bu satış neden böyle sert oldu? Özellikle de kripto paralarda. Eğer bir fonlama sorunu Çin Merkez Bankası'nın söylediği ve altın ve dolar endeksinin gösterdiği gibi yoksa. Orada karşımıza arkadaşlar türev piyasalar çıkıyor. Türev işlemler. Yani elinde olmasa da Bitcoin alıp satan, kontratlar sayesinde vadeli işlemler yapan, hatta bunun da üzerine kaldıraçlar ekleyerek bu işlemleri yapan piyasalar ve tabii burada yatırım yapan yatırımcılar. Şimdi gördüğümüz kadarıyla son 24 saatte bu Bitcoin satışı ve altcoin satışlarında toplam olarak 2.6 milyar dolarlık türev pozisyonu Bitcoin'de ve diğer kripto paralarda burada kayba uğramış, yok olmuş. Yani siz spot olarak normal piyasadan Bitcoin veya herhangi bir başka bir coin aldığınızda bu normal bir işlem oluyor, türev işlem olmuyor. Burada Bitcoin fiyatı düşse de sizin elinizde hala Bitcoin var ama burada türev işlemlerde adeta bir de kaldıraç olunca, mesela 1'e 10 kaldıraç dedikleri zaman size diyor ki yani senin 100 liran değil de 1000 liran varmış gibi sana Bitcoin işlemi yaptıracağım diyor. Tabii sen o zaman sadece kazancı düşünüyorsun. O elimde 1000 lira varmış gibi Bitcoin yükselirse kazanacağım diyorsun. Ama Bitcoin düşerse de, hele ki bugünkü gibi de sert düşerse, elinde 1000 liralık Bitcoin varmış gibi de zarar yazıyorsun. İşte bu zararlar 2.6 milyar dolara ulaşmış arkadaşlar. Bütün kripto paralarda ve 410.720 hesabın da hesapları tamamen ne olmuş? Paraları yok olmuş, erimiş. Bu konuda işte 9 Kasım'da bir Twitter'da bilgi seli yapmıştım ve burada kripto para piyasasına yeni giren arkadaşlar için çok önemli uyarılarda bulunmuştum. Böyle 27-28 maddelik bir liste bu. Buradaki en önemli uyarılardan bir tanesi, bilmiyorsanız ki çok uzman olmanız gerekir bu türev işlemlerde pozisyonlar yapabilmek için. Bilmiyorsanız bunlardan uzak durun, yanarsınız diye burada açık açık uyarmıştım arkadaşlar. Bu uyarıları okuyanların bile belki tekrar okumasında fayda var. Okumamış olanların mutlaka Twitter'da işte 9 Kasım'da bu bilgi selini bulup bunu okumalarında çok büyük fayda var. Bir başka uyarı da asla ve asla kripto paralarınızı nerede saklarsanız saklayın. Tek bir borsada, cüzdanda sıcak soğuk fark etmez. Veya merkeziyetli merkeziyetsiz fark etmez. Tek bir noktada asla saklamayın. En az 5-10 noktaya bölün. Hatta yapabiliyorsanız 15-20'ye bölün şeklindeydi. Burada yine çok çok önemli başka uyarılar da var. Bunları mutlaka gözden geçirin arkadaşlar. Şimdi türevlerden uzak durmak neden gerekli? Biz bu uyarıları yapıyoruz. Benim gibi birçok arkadaş da yapıyor ama ne yazık ki insanımızda inanılmaz bir risk alma iştahı var. Ve işte bugün Bitcoin 42.000'e düşüp de bütün o kaldıraçlı türev pozisyonlar piyasa tabiriyle likit olunca, yani yok olunca ne oldu? İşte öğrencilik yaparken okul için ayırdığı paralarla bu piyasaya girenlerin battıklarını, biz asla işte bu uyarılarda yaptığım en önemli konulardan bir tanesi de şuydu. Canınızı yakacak, size başka yerlerde ihtiyacınız olan paralarla asla bu piyasaya girmeyin. Hem başka yerde ihtiyaçları olan paralarla girmişler hem de türev araçlara girmişler. Yani iki ihlal birden yapmışlar. İşte bir tane arabasını satıp giren ve leak olan bir mesaj gördüm. Başkalarına yazılmış mesajlar orada gördüm. Hakikaten üzücü arkadaşlar. Bu tedbirleri lütfen çok ciddi bir şekilde uygulayın. Çünkü burası hakikaten dünyanın en zor piyasasıdır arkadaşlar. Bunu defaatle vurguluyorum. Bu bilgisayarında da var. Burada öyle kolay para kazanmak, çok kısa zamanda zengin olmak gibi bir durum asla söz konusu değil. Çok emek harcanması gereken dünyanın en riskli, en hareketli piyasasıdır burası. Ve birçok Wall Street kurdunu bile adeta tükürüp kenara atmış bir piyasadır. O yüzden lütfen çok dikkatli olun. Bütün analizler sadece olasılık belirtir arkadaşlar. Tek bir kişiyi de dinlemeyin daha önce söylediğim gibi. Hep çapraz çeşitli kişileri dinleyip kendi araştırmalarınızı yapıp kendi kararlarınızı verin. Şimdi bu türev pozisyonların bu şekilde 2.6 milyar dolar gibi çok büyük bir rakamın likit olması tabii ki üzücü. Hele de bizim ülkemizde şu zor ekonomik koşullarda çok üzücü. Aynı zamanda bu türev pozisyonların temizlenmesi piyasanın tekrar yukarıya gidebilmesi için yalnız bir başlangıç noktası da oluşturabiliyor. Bakın Eylül ayının ortalarında böyle bir dönem geçirmişiz. Bu fonlama oranı dediğimiz oranı gösteriyor. Eğer piyasada türev işlemlerde kaldıraçlı piyasanın yukarı gideceğine dair beklentilerin yüksek olduğu bir dönemde fonlama oranı yeşil, yani artı da oluyor. Bu beklenti yoksa, insanlar çok fazla kaldıraçlı pozisyon, long pozisyon açmıyorsa, o zaman da bu işaret kırmızıya dönüyor ve fonlama oranı negatif oluyor. Bakın bayağı negatif olmuş, yani Haziran ayındaki dip seviyelere kadar neredeyse negatif hale gelmiş. O yüzden bu yeni bir işte artı fonlama oranı ve yeni bir yükseliş içinde bir başlangıç noktası oluşturabilir. Fakat dediğim gibi tabii ki kısa vadede bunlar hep ihtimallerden bahsediyoruz. Kesin bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama genel tablo önemli. Bir önceki bölümde söylediğim gibi stratejik durum önemli arkadaşlar. Stratejik durumda nedir? Bütün merkez bankaları cayır cayır para basmaya devam ediyorlar. Önemli olan merkez bankaları cayır cayır çöken üretim ekonomisini özellikle kompanse edebilmek, yerine koyabilmek için cayır cayır para basıp işte emlak sektörünü, borsaları şişiriyorlar. Tabii ki bunların alternatifi olan altın, gümüş ve kripto paralar gibi varlıklara da bu paralardan akış oluyor. Tıpkı işte 2013 yılında yazdığım ve 2020 krizini haber verdiğim kitapta ve 2014'teki büyük finansal tufanda anlattığım gibi genel stratejide bu merkez bankaları para basmaya devam etmek zorunda. Belki 2022'de çeşitli olayların bir araya gelmesiyle para basmalarda azaltma olacak, özellikle Amerika tarafında ve dolar güçlenecek. Fakat Amerika'nın kendisi de buna dayanamayacağı için kısa bir süre sonra tekrar yeniden bu sefer daha da fazla para basmak durumunda kalacaklar. O yüzden bugün kripto paralar düşer, altın gümüş düşer ama genel stratejide yönün yukarı olması için gerekli altyapı var. Yani en kötü senaryo kripto paralar şu ana kadar düzeltme %40'ları buldu. %40'lar daha önce 39, 38, 40'lar 2017'de de görülmüştü. Diyelim ki buradan da öteye gitti, daha da düştü ve %50, 60 falan filan oldu. Yazın olduğu gibi bir çok derin bir düzeltme oldu. Hatta oradan da gitti tamamen düşüş sezonuna, %80'e 90'a ulaştı düşüşler. Ne olur eğer siz işte kaldıraçlı piyasalarda bilmeden pozisyon açmadıysanız paranız yok olmaz. Yine orada durur. En fazla 9 ay 1 sene sonra tekrar piyasa dipten tekrar yükselmeye başlar. Zaten böyle piyasada %80-90 düşüş de şu ana kadar bir anda böyle olmadı. Zamana yayılarak oldu. Aylar sürdü. En kötü senaryo budur ama genel stratejide merkez bankaları sürekli para bastıkları için de kripto paralarda yeniden yükseliş sezonları olacaktır. Sadece beklemeniz gerekir. İşte bu ilk kurala da uyduysanız, yani ihtiyacınız olmayan, canınızı yakmayacak paralarla burada pozisyonlarda bulunuyorsanız da bu sizin en fazla biraz vakit kaybetmenize sebep olacaktır arkadaşlar. Bu arada fiyatlar bu şekilde korkutucu seviyelerde dalgalanırken bir yazı yazdım Crypto News Türkçe'de ve Bitcoin'deki ve kripto paralardaki birçok olumlu gelişmenin neler olduğunu burada anlattım. Fiyatlar düşmesine rağmen işte Bitcoin'de El Salvador Bitcoin bonosu çıkartıyor. Yani piyasadan 1 milyar dolar borç alacak ve bunun 500 milyon dolarıyla yeniden ek Bitcoin alımı yapacak. Efendim sosyal medyada Facebook artık kripto paralar reklamları yasağını kaldırdı. Twitter CEO'su Jack Dorsey görevinden ayrıldı ve tamamen Bitcoin üzerine odaklanmak için Square şirketindeki görevine devam edeceğini açıkladı. Ve burada da blockchain'e odaklanmak için Square'in, bu ödemeler şirketi olan Square'in adını da Block olarak değiştirdi. Ve Amerika bir türlü spot, yani gerçekten piyasadan Bitcoin alacak ETF'e izin vermediği için dünya çapında 4 trilyon dolardan fazla varlık yöneten Fidelity isimli Amerikan varlık yönetimi şirketi gitti Kanada'da gerçekten piyasadan Bitcoin alacak Bitcoin ETF'i çıkardı ve yüz binlerce Amerikalı müşterisi de bu hizmetten yararlanabilecek, Kanada'dan bunu alabilecek. Yani Bitcoin'e yeni talep oluşması için birçok gelişme yaşanıyor. En önemlisi de Wall Street bankaları, Goldman Sachs dahil, Bitcoin'i dolar kredi verirken teminat olarak kabul etmek istediklerini belirtiyorlar. Böyle bir dedikodu var. Bu da Bitcoin'i trilyonlarca dolarlık yeni bir piyasaya açacak çok önemli bir gelişme olabilir arkadaşlar. Tabii evet, fiyatlar kötü giderken bazı olumlu göstergeler var. Yükseliş trendi hala, yani genel yükseliş sezonu hala bozulmuş değil. Son büyük sıçramada geç kalmalar belki olabilir. Fakat bu olumlu işaretlerin yanında çok tedbirli olmak gerektiğini asla unutmamak lazım arkadaşlar. Şimdi Evergrande konusu, bakalım pazar akşamı, işte pazar gece yarısından sonra Asya piyasaları açıldığı zaman nasıl bir konumda olacak? Orası çok önemli. Asya piyasalarında derin satışlar olursa bu kripto paraları yine tekrar biraz daha aşağı çekebilir. Ve kabusun tabii öteki boyutları da var. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu Omicron varyantı, Güney Afrikalı bilim adamlarının yaptığı ilk araştırmalarda ortaya çıkan verilere göre Omicron daha önce COVID-19 geçirmiş kişilerin kazandığı o doğal bağışıklığı aşabilir şeklinde bir ilk araştırma var. Tabii bu veriler, araştırmalar daha çok yeni. Özellikle aşıları aşabileceğine dair bir şeyler gelirse haberleri çok iyi takip etmek lazım. Piyasada, bütün piyasalarda satışlar derinleşebilir. Yalnız yine aynı Güney Afrikalı doktorlar diyorlar ki evet, çok bulaşıcı, vaka sayılarında acayip bir patlama var. Ama Omikron'la hastalanan kişilerde hastalık belirtileri çok daha hafif. Fakat bu gençlerin ilk önce hastalığa yakalanmış olmasından da kaynaklanabilir diyorlar. Yani bu Omikron tarafını da çok iyi takip etmek gerekiyor. Yine takip etmemiz gereken bir başka konu da enflasyon yükseldikçe Fed daha hızlı para basmayı azaltalım, yani daha hızlı taper yapalım ve hatta daha erken faiz artışı yapalım şeklinde görüşler beyan edebilir. Buna işaret edebilir. Ona da çok dikkat etmek gerekir. Bu durumda piyasalarda neler yapılabilir? Çok çeşitli tabii ki yöntemler var. Eğer Bitcoin'de yükseliş sezonunun bittiğini düşünüyorsanız ya da diğer piyasalarda çok büyük tehlike olduğunu düşünüyorsanız elbette piyasalardan çekilmektir en mantıklı olan yöntem. Yine de ben görmek istiyorum deyip, yani belki piyasaya dönük ümidiniz vardır ama riski almak istemezseniz o zaman kenarda da bekleyebilirsiniz. Yani pozisyonlarınızı nakite geçirip belli seviyeleri aşsın. Mesela borsada belli seviyeler yukarı geçilsin veya Bitcoin'de işte ne bileyim tekrar 60 binin üzerini bir görelim. Hatta 69 binin üzerini tekrar görelim gibi bir son tepenin üzerini görelim gibi bir tavır da olabilir. Bunu bölerek de yapabilirsiniz. Yani portföyün bir kısmını piyasadan çekip risk algınıza göre ya da gelişmelere göre mesela riskli haberler gelmeye devam etti. Siz de o zaman portföyünüzün daha fazla kısmını nakite çıkartıp piyasanın dönmesini o şekilde bekleyebilirsiniz. Çok çeşitli yöntemler var arkadaşlar. Her şey riski nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Olumlu ihtimaller hala masada fakat Evergrande, Omicron ve Fed baskısı da piyasalar üzerinde hala bulunuyor. Omicron tarafında olumlu bir haber gelmesi güzel bir gelişme olur. Fed'den piyasaları fazla baskılamayacaklarına dair açıklamalar gelmesi güzel bir gelişme olabilir arkadaşlar. Çok yakından piyasaları takip etmek durumundayız. Tabii bu arada bunu da belirtmek lazım. Biz hep ne diyorduk? Nakit deposu bulundurun mutlaka portföyünüzde. Tabii ki mesela nakiti olanlar, ben gördüm sosyal medyadan da paylaşanlar var. Bu 42 bin dibinden de alım yapanlar da oldu arkadaşlar. Yani bu 42 binden tekrar yukarı giderken. Burada mesela 42 binden alım yapanlar şu anda Bitcoin'de sadece neredeyse 6-7 bin dolar çoktan kar ettiler. Dibi şu anda bulunan seviyeleri çok ucuz kabul edip buradan alım yapma yönünde de hareket edilebilir. Dediğim gibi yine risk değerlendirmelerinize göre yapılabilecek hareketlerden bir tanesi de bu. Yarın muhabbit topluluğu için bir online konuşma yapacağım saat 15'te arkadaşlar. Hafta içinde de yine Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve 9 Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere hitap edeceğim. Bir çeşit konferans olarak. Bunların da ne zaman gerçekleşeceğini yarınki etkinlik dahil Twitter'da paylaşacağım. Bunları da Twitter'dan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Lütfen dediğim gibi önlemlere çok dikkat edin. Bu bilgisayarını mutlaka okuyun. Ve elbette her şeyin başı sağlık. Sağlık önlemlerine de çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.